Ayrım 2. İran Mektupları. Montesquieu. Sayfa 14. 5. Mektup. Rustan'dan Erzurum'daki Özbey. İsfahan'da herkes seni konuşuyor. Tek sohbet konusu senin gidişin. Bir kısım insanlar senin gidişini akıl yoksunluğuna, bir kısmı da korkaklığına yoruyor. Seni sadece dostların savunuyor. Lakin kimseyi inandıramıyorlar. Karılarını, aileni, dostlarını, vatanını terk edip Pers topraklarının bilinmeyen bölgelerine gitmene kimse anlam veremiyor. Rika'nın annesi teselli edilemiyor, oğlunu istiyor. Oğlumu o aldı götürdü diyor. Ben ise sevgili Özbek bütün bu yaptıklarının ne anlama geldiğini biliyor gibiyim. Ama yokluğunu hazmedemiyorum ve bunun için seni affedemiyorum. Ne mazeretler gösterirsen göster, beni inandıramazsın. Allah'a emanet ol, beni hep sevmeni istiyorum. İsfahan 28 Rebiül Evvel Mayıs 1711. 6. Mektup. Özbek'ten İsfahan'daki arkadaşı Nesir'e. Erivan'da bir gün geçirdikten sonra Türk hakimiyetindeki topraklara girmek üzere İran'dan ayrıldı. 12 gün sonra 3 veya 4 ay kalacağımız Erzurum'a vardık. Nesir, sana itiraf etmem gerekir ki İran sınırın terk eder etmez ve sert mizaçlı Osmanlıların arasında kendimi görür görmez, tarifi mümkün olmayan bir acı duydum içimde. Bu sert insanların ülkelerinde ilerledikçe ben de kendimi onlar gibi hissetmeye başladım. Vatanım, ailem, dostlarım gözlerimin önüne geldi. Duygularım uyanıverdi, içimde endişeler belirdi ve bu tedirginlik kendi özel keyfim için çok ileri gittiğimi bana hissettirdi. Ama beni derinden yaralayan karılarımdır. Onlar aklıma geldiğinde kendi kendimi yiyorum. Bu onları sevdiğimden ileri gelmiyor Nesir. Ben de hiçbir istek uyandırmayan bir duygusuzlukla karşı karşıyayım. Yaşadığım birçok sarayda aşk bana vız gelmiştir. Ama buna rağmen kıskançlık beni zaman zaman perişan da etmemiş değildir. Bir sürü kadının başıboş bırakıldığını görür gibiyim. Kölelerimin sadık olup olmadıklarından emin olamıyorum. Eğer sadakati terk ederlerse neler olacak? Ben bu uzak ellerde kim bilir ne kötü haberler alacağım. Dostlarımın buna bir çare bulamamaları ne acı. Buralarda gizli ve olumsuz haber almak pek hoş olmaz. Kimler sağlayacak bunu? Aydınlanacak bir olayı karanlıkta gömülmüş bir suça kim tercih etmez ki? Bütün bu kahırlarımla içini dağladım senin sevgili Nesir. Ne yapayım? Şu anda tek tesellim budur. Erzurum 10 Rebiül Ahır Haziran 1711. 7. Mektup. Fatma'dan Erzurum'daki Özbek'e. Gideli 2 ay oldu sevgili Özbek ve ben bu yokluğunu henüz kabullenemedim. Zira perişanlık içindeyim. Sarayın her köşesinde seni arıyorum. Hala hayalini silemiyorum. Seni seven kadın nasıl olmalı ki? Bir kadın ki seni hep kollarında saran, seni sevmekten başka bir şeyle meşgul olmayan, özgür doğan fakat aşkın hiddetine esir olan. Seninle evleninceye kadar gözlerim hiçbir erkek yüzü görmemişti. İlk olarak sana yüzümü gösterdim. O korkunç şahısları adam yerine bile koymuyorum. Senin yüzünü onların çirkin yüzleriyle karşılaştırdığımda kendimi mutlu hissetmemem mümkün değildir. Senin şahsının bana yansıttığı hoşnutluk ve memnuniyeti hayalimden asla silemiyorum. Durum icabı hapis olunduğum şu yerden çıkmak nasip olduğunda ve şu kainatta tüm insanlar arasında bir seçim söz konusu olduğunda yemin ederim ki senden başka kimseyi seçmeyeceğim. Dünyada sevilmeye layık tek kişi sensin. Senin yokluğun senin için değerli olan güzelliğimi korumayı engellemedi. Her ne kadar hiçbir kimseye görünmüyor ve süslenmem bir işe yaramıyor gibi görünse de kendimi hoş göstermek alışkanlığını kaybetmedim. En güzel kokuları sürmeden yatağa girmiyorum. İşte o zaman kollarımda seni kucaklayıp mutlu olduğumu, aşkımın diriliğini, senin arzularında kendimi kaybettiğimi, senin umutlarının bende yeşerdiğini hatırlayıveriyorum. O sevimsiz yolculuğunun sona erip bize geri döndüğünü zaman zaman düşünüyorum. Uykuya dalıp uyandığımda gecelerim seni hayal etmekle geçiyor. Seni yanı başımda arıyorum. Ve sanki seni yakalayıp kaybediyorum gibi bir duyguya kapılıyorum. Ve nihayet beni saran o ateş hatıralarımı canlandırıyor. O zaman kendimi hayatın içinde hissediyorum. Anlayamazsın Özbek, böyle yaşamak mümkün değil. Damarlarımda ateş akıyor. Neler hissettiğimi sana ifade edemiyorum. Ve sana bunları ifade edemediğimde kendimi nasıl iyi hissedebilirim ki? Şu anda Özbek, senin bir öpücüğün için dünyanın bir imparatorluğunu verebilirim. Böylesine aşk ve şevkle mahpus olan bir kadının duygularına sahip olmak o kadını ne kadar mutsuz eder bir düşün. Siz erkekler çok zalimsiniz. Memnun olamadığınız tutkuları yok edersiniz ve bu tutkuların karşısında da bazen büyülenmektesiniz. Bu ne çelişki? Arzularımızın sizin nazarınızda öfkeye büründüğünü sanırsınız. İnsanın kendini başkalarına sevdirmesi zahmetli bir şeydir. Cesaret edemediğiniz davranışlarla duygularımızı darmadağın etmeniz ne kadar anlamsızdır. Hoşça kal sevgili Özbek'im. Yaşamının yegane sebebinin seni canımdan çok sevmek olduğunu bil. Sana olan aşkım güçlendikçe içime doluyorsun. Senin yokluğunu unutarak ruhum seninle dolmaktadır. İsfahan Sarayı, 12 Rebiülahır 1711. 8. Mektup. Özbek'ten İsfahan'daki arkadaşı Rustan'a. Şu anda bulunduğum Erzurum'da mektubun bana ulaştırıldı. Seyahatimin böylesine ses getireceğini çok iyi biliyordum. Onun için pek oralı olmadım. Sence beni sevmeyenlerin öğütlerine mi kulak vereyim, yoksa kendi aklıma göre mi davranayım? Ne dersin? Oysa ben gençliğimden beri saraya çok sadıktım. O zaman çok saf ve temizdim. Ne güzel hayallerim vardı. Fenalıklardan kaçar, iyiliklere yönelirdim. Kötülükten kurtulmanın yollarını araştırırdım. Bütün bunlar sarayın yetkililerince bilinirdi. Dalkavukluk yapmaktan nefret ederdim. Kim olursa olsun bunu yapmaması gerektiğini savunurdum. Ama ne oldu sonunda? Bana madalya mı taktılar? Aksine düşman edindim. Sarayın nazırları bana karşı büyük kıskançlık içindeydiler. Büsbütün kokuşmuş böylesi bir sarayda benim tutunmuş olmam erdemlilikten dolayıydı. Artık benim bundan sonra yapacak tek şeyim vardı. O da saraydan kaçıp gitmekti. Ben de bunu yaptım. Dedikodular ve yakıştırmalar benim öz yurdumdan kaçmama sebep oldu. Bu geçerli bir nedendi. Hükümdarın huzuruna gittim. Kendisine Batı'nın kültür ve eğitimini almak istediğimi belirttim. Böylece bundan sarayın da faydalanacağını dile getirdim. O anda hükümdarın gözlerinin parladığını fark ettim. Çıkıp gittim ve sanırım böylelikle düşmanlarımdan bir kurban kaçırmış oldum. Evet dostum Rustan, işte yolculuğumun gerçek nedeni budur. İsfahan'da dedikodu yapıp dursunlar. Sen beni sevdiklerimi anla, sevmeyenlerin saçmaladıklarına kulak asma. Ben oradayken onlar her an bana kötülük yapacaklar diye tedirgin olurdum. Şimdi o tedirginlik olmadığı için kendimi çok mutlu hissediyorum. Biliyorum onlar hep beni konuşuyorlar ama bir zaman gelir alışırlar ve beni unuturlar. Onlar var ya, neyse kendimi bu kadar üzmeyeceğim. Ben dostlarım için gerçek bir dost kalayım, bu bana yeter. Çünkü onlara güveniyorum. Tabii ki sana da aynı şekilde güvenmekteyim. Erzurum, 20 Cemazi'ül Ahır, Ağustos 1711. 9. Mektup. Baş Harem Ağasından Erzurum'daki İbbi'ye. Sen de eski efendinle yolculuk yapmaktasın. Çeşitli memleketlerden geçip gidiyorsun. Herhangi bir endişe duymamaktasın. Her an yeni ve güzel şeylerle karşılaşıyorsun. Gördüğün güzel şeyler sana zamanın nasıl geçtiğini unutturuyor. Fakat benim için bu böyle değil. Ben ki sanki korkunç bir hapishanede hep aynı endişelerle oturup kalkıyorum. 50 yıllık bir hizmetin yorgunluğuyla ezilmiş durumdayım. Hiç mi hiç gün yüzü görmedim bunca sene. Efendimin baskısıyla bu zor ve çekilmez hizmetli görevine getirildim ve saray kadınlarını muhafaza etmeye başladım. Ne bahtsızmışım. Çünkü para ve pulun saadet getireceğine inanıp bu vazifeyi kabul etmiştim. İhtiras, aşk ve dünyevi zevklerden arınacağımı, sadece işime bakacağımı tahmin etmiştim. Nerede? İçinde bulunduğum ortam beni tahrik edip cehennem ateşine itiyordu sanki. Saraya adım attığımda gördüklerim benim ruhumu uyandırıyordu. Her türlü sevecenlik, merhamet, affetme gibi kavramlar sanki beni daha çok ümitsizliğe itiyordu. İşte böyle bunama anlarımda kesinlikle bir kadını efendimin yatağına götürmedim. Elbiselerini soymadım ve karamsar ve bedbaht bir ruh hali içinde koşarak odama girip kendimle baş başa vicdan muhasebesine başlamadım. İşte size gençliğimi nasıl rezil bir şekilde geçirdiğimi açıkladım sanırım. Sadece kendime güveniyordum. Şimdi bakışlarımdan tir tir titreyen bu şuh kadınlara bir zamanlar ne de hayrandım. O zamanlar benim arzularıma karşılık verselermiş, heyecandan anında mahvolurdum. Çok iyi hatırlıyorum, günlerden bir gün bu kadınlardan birini banyoya götürdüm. Öyle bir iştiyak ve heves içine bürünmüştüm ki kendimi kaybettim ve elimi kadının şurasına burasına uzattım. Birden kendi kendime, ne yapıyorsun sen dedim ve elimi çektim. Sanki sonumun geldiğini hissettim. Fakat o bir saniyelik mutluluğumu bin defa ölüme tercih ederdim. Ne var ki o kadın bunu hiç belli etmedi. Fakat bana bu hareket çok pahalıya mal oldu. Artık o kadınla yüz göz olmuş ve otoritemi kaybetmiştim. Onun hakkında artık hiçbir işlem yapamaz oldum. Ne yaptıysa göz yummak zorunda kaldım. Neredeyse ölüp ölüp diriliyordum. Zamanla gençlik alevi sönüp gitti tabii. Şimdi ben bu yaşlı halimle mütevazi bir hayat içine girmek istiyorum. Eskiden beni küçümseyen kadınları şimdi ben küçümsüyorum. Bana çektirdiklerini şimdi ben onlara çektiriyorum. Hep onlara emir vermek istiyorum. Sanki bir intikam almak için yaratılmış olduğumu hissediyorum. Kendimi tam bir erkek hisseder gibi oluyorum. Sağduyuyla yaklaştığımda ne kadar nefret edilecek bir şey olduklarını anlıyorum. Bütün çirkefliklerini ve iradesiz zavallı mahluklar olduklarını görebiliyorum artık. Her ne kadar bir görev icabı onları kolluyorsam da onların amiri konumunda olmak hoşuma gidiyor. Kendimi bir imparatorluğun başında görüyorum sanki. Benim hakkımdır bu. Böyle bir şerefe nail olmak bana verilmiştir çünkü. Böyle zevkli bir işte her şeyin bende düğümlendiğini anlıyorum. Böylesi durumda tüm bu kadınların benden nefret etmelerini de doğal karşılıyorum. Çünkü heveslerini kursaklarında bırakıyorum. Arzularını gerçekleştiremediklerinin sebebi de yine benim. Her şeyi tasarlarlar fakat onaya gelince ben geri çeviririm. Bütün güzel hayalleri o zaman yok olur gider. İsteklerini geçerli nedenlerle geri çeviririm. Benim onlara söylediklerim hep görev, terbiye, kural, disiplin ve intizam dahilindeki sözlerdir. Onlara kadın olma zafiyetinden ve efendilerinin üstünlüğünden hep bahseder, onları büsbütün ümitsiz kılarım. Tabii ki arkasından da onların iyiliğini düşündüğümü ve onların emrinde olduğumu özellikle ima ederim. En sonunda zorluklar çıkartıp her yaptıklarını kusurlu bulurum. Onlar da bunun farkına varıp bana karşı kin beslemeye başlarlar. Ne de büyük şeyler hayal etmeye başlarlar. Sen onları tanımazsın. Ne felaket kadınlardır onlar. Yani hem ben hem onlar itaat ve disiplin içinde olup olmama çalkantısı içindeyiz. Bana çok adi hizmetler yüklüyorlar. Geceleri saçma nedenler ve bahanelerle beni bu yaşlı halimle uykumdan uyandırıyorlar. O saatlerde aklına gelmeyecek sipariş ve hizmetlerle bana eziyet etmek için uğraşıp dururlar. Zevk ve sefaları bir türlü bitmez. Kendilerine özen ve dikkatle hizmet ettiğimi gördükçe keyifleri artıyor. Bundan dolayı neler uydurmuyorlar ki? Örneğin mahremiyet teranelerine bürünürler. Kendilerine ait odaların duvarları üzerinde delikanlıların oturup kendilerini gözetlediklerini veya bir takım sesler duyduklarını söylerler. Yok onlara mektup gelmiş, cevap yazıp yazmama konusunda bana danışırlar. Oysa aslında bu benimle alay etmekten başka bir şey değil ve bunu yapınca da zevkten kendilerinden geçerler. Yani kısacası benimle kafa bulmaktan haz duyarlar. Bir keresinde beni bağlamışlardı, sabaha kadar mahpus kalmışım. Neler neler uydururlar. Hastalık, bayılma, korku numaralarını çok güzel yaparlardı. Beni kendilerine alet etmek için her türlü yola başvururlardı. Ben de öyle zaman olurdu ki onlara inanmak zorunda kalıyordum. Kendimi zor duruma düşürmemek için ne yapacağımı bilemezdim. Bazen ölümü bile tercih ettiğim anlar olmuştur. Daha başka şeyler de var. Şu ana kadar efendimin nazarında belki de güvenilir bir kişi değilim. Onun tüm adamları bana düşman kesilmişler. Ellerinden gelse beni bir kaşık suda boğarlar. Gerisini sen düşün. Cinsel arzuları tahrik olmuş kadınları efendimin yatağına ben götürüyorum. Onlar da bana ayrıca nefretle bakmaktalar. Velhasıl hiç kimse benden yana değil. Akıttıkları gözyaşlarından çok çekiniyorum. hem mutlu hem de kederli anları beni çok tedirgin ediyor. Sana anlatamam ve beni böyle gördükçe büyük bir zafer kazanmışçasına karşımda dururlar. İşte o zaman onların 5 kuruşa yaramayan hizmetleri benim büyük fedakarlık ve sonsuz emeklerimi siliveriyor. Efendim, efendim olsaydı bunları görüp kabul etmemesi gerekirdi. Ama nerede? Birçok gece itibarlı ve şerefli bir şekilde uyumuşumdur. Ama sabahları uyandığımda bütün bunların bir çırpıda yok olduklarına şahit olmuşumdur. Beni sarayın avlusunda insafsızca kırbaçladıklarında suçum neydi acaba? Efendimin kucağına bir dilber atmıştım. O da efendimin yanıp tutuştuğunu görünce heyecanlanarak ağlamaya başlamıştı. Ya onun ateşini daha fazla alevlendirsem diye dertleniyordu. Böyle bir anda ben kendimi nasıl affedebilirdim ki? İşleri oluruna bıraksam bir türlü, bırakmasam bir türlü. Her durumda suçlu olan benim. Çünkü her şeyi kabullenmiş durumdaydım maalesef. Aşk ve meşk dairesinde olup bitenler içinde sıkışıp kalmıştım. İşte dostum İbbi, her gün yaşadığım rezaletler bunlardır görüyorsun. Oysa ki sen çok mutlusun şu anda. Bir tek Özbey'in isteklerini yerine getirmekle sorumlusun. Bu da kolay bir iş olsa gerek. Şüphesiz ki hayatın boyunca o da seni sevecek ve koruyacaktır. İsfahan, Sefer ayının son günü, 1711. 10. mektup. Mirza'dan Erzurum'daki arkadaşı Özbey'e. Rika'nın yokluğunu bana hissettirmeyecek tek kişisin sen. Dolayısıyla senin yokluğunu da ancak kendisi doldurabilir. Seni çok özlüyoruz Özbek. Sen bizim temel direğimizsin. İnsanın içindekini bilmek pek kolay değil. Bazen önemli ölçüde güçlü olmak gerekir. Sık sık bir araya gelip bazı konuları tartışıyoruz. Genellikle ahlak konularına değiniyoruz. Mesela dün, insanlar zevk ve nefislerine uyarlarsa mı, yoksa faziletli olurlarsa mı daha mutlu olurlar diye bir münazara vardı. Sen hep fazileti savunurdun. Senden çok kez bunu duymuşumdur. Adalet bir yerde insanın varlığından bile daha önemlidir diye söylüyordun hep. Lütfen bu konudaki düşüncelerini bana bildir. Din adamlarıyla konuştum. Kur'an'dan bana ayetler okudular. Tabii bu da beni biraz sıktı. Çünkü ben öyle dindar birisi değilim ki. Ben daha çok onlarla normal bir vatandaş olarak, bir baba olarak konuşmak isterim. Allah'a ısmarladık. İsfahan, Sefer ayının son günü, 1711. İkinci ayrımın sonu, sayfa 23.